Ayrım 9. Sayfa 83. Hani içeride kafama uygun birileri olur da can sıkıntım geçer. Neden olmasın? İnsan arada bir uğrar, zaman geçirir. Ama düşündüklerim aklıma yatmıyor. Bu sefer iş ciddi. Babamla kemer altına çıkıyoruz bir gün. Lojmanların olduğu yerden kemer altına ha deyince çıkmak o zamanlar yürek ister. Hem uzak, herkesin arabası yok ve birkaç araç değişikliği şart. Hem de İzmir sıcağı ve çarşının kalabalığı diğer caydırıcı faktörler. Önce karşı yakaya kadar minibüsle geliyoruz. Vapur iskelesine 100 metre kala iniyoruz. Denizin dibi görünürdü o zamanlar. Onlarca değişik renkte kayık, ellerinde oltaları olan onlarca değişik adam içinde otururdu. Kayıklara bakarak babamın elinden tutmuşum iskeleye gidiyoruz. Bilet satılan yerdeyiz. Şimdiki gibi jeton yok, turnike yok. Biletçiye hangi mevkiden bilet istediğini söylüyorsun. O zamanlar 3 mevki vardı. Vapurun her katı bir mevkiydi. En üst kat birincisi. Birinci mevki 2 lira. Çocuklara kaç yaşına kadar bilet alınmadığını hatırlamıyorum. Babamla üst kata çıkıp pencerenin kenarına oturuyoruz. Vapurun hareket etmesine kadar geçen zamanda can yeleklerine bakıyorum. Pencerelerin üstündeki raflara dizilmiş, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kaç tanesinin işe yarayacağını kaptanın bile bilmediği turuncu renkli can yeleklerine bakıyorum bir süre. Ardından babama neden oradalar diye soruyorum ve her seferinde anlatıyor. Bir gün gerekir diye. Bir süre sonra karşı yaka iskelesi ardımızda kalmaya başlıyor. Yavaştan açılıyoruz. O kadar hareketli biri olmama rağmen vapurda pencere kenarına oturduğumda kalkmazdım. Körfeze demirlemiş savaş gemilerinin yanından geçerken ikinci parti sorular gelirdi. Bir sürede gemileri ve güvertelerindeki topları konuşurduk babamla. Babam çayını içerdi. Ben simit kemirirdim. Çay 50 kuruştu. Babam her seferinde şu çayı adam gibi yapmayı öğrenemediler bir türlü derdi. Son bir umut olsa gerek bir şans daha verirdi ve her bindiğinde bir bardak çay içerdi. Ve söylenirdi. Bir türlü öğrenemiyorlar. Konağa doğru bakardım. Sırtımda karşı yaka. Saat kulesi yaklaşırdı. Aslında yaklaşan, saat kulesinin civarına konup kalkan güvercinlerdi benim için. Konak iskelesine yaklaştıkça bu kez pencerenin kenarında ayağa kalkardım. Pencere neredeyse burnumda. Güvercinlere kilitlenirdi gözlerim. Bana mı öyle gelirdi bilmem, her seferinde güneş gözlerime dolardı. İskeleye yanaşma anını büyük bir hayranlıkla izlerdim. Sonra dev gibi halatların çımacıların elinden babalara bağlanışı. Kalabalığa karışıp basamakları inerdik. Deniz doldurulmamıştı daha. Vapurdan inince saat kulesiyle güvercinler bizi karşılardı. Babamın elini bırakırdım doğru kuşlara. Yem atanlar nedeniyle insanlara alışık, insancıl güvercinlere koşardım. Birinin kanadı, birinin kuyruğu değerdi ellerime. Tutamazdım ama yine de peşlerinden koşardım. Başımın üzerinde dolanırlardı, sonra kayıtsız, korkusuz birkaç adım önüme konarlardı. Bir süre akranlarımla kulenin güvercinlerine hatırlarını sorardık. Ardından babam elimi tutar, insandan yapılma bir nehre karışır, yürürdük kemer altına. Millet yazdan okul hazırlıklarına başlamış. Onlarca satıcının korosu kulaklarımızı tırmalar. Sıcak bir yandan, kalabalık bir yandan, okula gitme fikri bir yandan canımı okuyor. Dükkanlardan birine yaklaşıyoruz. Dizi dize okul çantaları. Bana kalsa şöyle ufak boy, bakıldığında okula gittiğimi belli etmeyecek bir şey olsun istiyorum. Babamsa öğretmen, hem sağlam hem işe yarar bir şey olsun istiyor. Bir süre çantalara bakındık. Sonra babam gözünün tuttuğu bir tanesini aldı. Oradan önlük işine geçtik. Bugünkü gibi değil önlükler. Arkadaşımın saçları gibi simsiyah. Eğitimin ciddi bir iş olduğundan hareketle renk tercihi yapılmış. Böyle yapılmış sanırım. Önlükler şimdilerde maviye döndü. Yakalara baktık. Koladı, sert mi sert beyaz yakalara. O yakalar ki boynu iyice kessin de okula giden gitmeyen belli olsun diye yapılmıştır eminim. Çocuk akşam eve geldiğinde yakadaki izden belli olurdu nereden geldi. Çantanın içine koymak için de birkaç tane ince defter, boya falan aldık. Maksat bana heves gelsin. Çevredeki çocuklara bakıyorum bir yandan da. Anneleriyle alışverişe gelenlerden bir kısmı eski kulağı kesiklerden, büyük sınıf talebeleri. Yaz sıcağında siyah önlük seçmek zorunda olmaları canlarını öyle bir sıkıyor ki birinin bile yüzü gülmüyor. Bazısının aklı dağda, bazısının aklı denizde kalmış, boş boş bakıyorlar. Alışveriş bitiyor. Ruhen değil ama bedenen okula hazırım artık. Ruhen okulda bütünleşmeye niyetim henüz yok. Babamın yanında yürüyorum. Lojmana dönüyoruz. Annem karşılıyor. Şirin bir ses tonuyla aldıklarımızın bana ne kadar yakıştığını falan söylüyor. Kardeşim çantayı kurcalıyor, içindekilere bakıyor. Bazıları ilgisini çekiyor. Ama uslu çocukta Allah'ı var. Alınanları kullanılamaz hale getirmedi. Ben de mecburen elinden alıp çantaya koydum. Okul malzemelerine gereken hasarı verebilse belki okula seneye gideceğim ama yapmıyor işte. Okul alışverişi tamamlanmış. Artık kayıt zamanı. Ekmek almak için gittiğim kantinin uzaklığından bahsetmiştim. Okulumuz ondan da aşağıda. Yerinden dolayı zaten gözümün tutmadığı bir okul. Ama lojmanda başka okul yok. Her sınıfta iki şube var. Toplam 10 öğretmen. Bir sürü asker çocuğu. Öğretmenler de asker hanımları. Tam konu komşu ahbap işi. Bunu duyunca içime bir huzur geldi. Okula her gün gelmem konusunda ısrar etmezler nasılsa diye. Babamla okula gitmek için evden çıkmadan önce babam saçlarımı bir güzel taradı. Öyle ki saçlarım beni seven bir inek tarafından uzun süre yalanmış gibi oldu. Evrak ıvır zıvır tamamlanmış, babam elimden tutmuş olduğu halde okula vardık. Bülent Okan İlkokulu. Kayıt yapılan odaya giriyoruz. Konuşmam ve iletişim kurabilmem için soruları özellikle benim cevaplamamı istiyor babam. Artık şecereyi usulüne uygun söylüyoruz. Necra Hanım müdüremiz, o da asker eşi. Benimle konuştu. Ama anaokulundan bahsetmedik. Ben de ona ilkokulda ne kadar kalmak istediğimi söylemedim hemen. Numaramı söyledi. 221. Numaramı duyunca biraz daha geç kalsak okulda yer kalmayacakmış. Keşke yarın gelseydik diyorum. Yerimiz yok bugün. Gidin seneye gelin dese ne hoş olurdu diye de aklımdan geçiyor. Daha sonra öğretmenler odasında sıkça disiplin konularında konuşacağımız Necra Hanım'dan ayrıldık. Ben bir A'dayım. Bir de B kısmı var. Allah vere de kızların kör topal olmayanıyla oğlanların dişimize göre olanları denk gelse diyorum. Sonradan görecektim. Gerçi kızlar kör topal değildi ama oğlanların benden aşağı kalır yanları yoktu. Kızlar konusunda Yüce Rabbim, fakültede rövanşı çok ağır alacaktı benden. Civanım bizde, ben civanımın evinde, kim ne karışır? Kayıt kabul kısmından sıyıramadık. Zaten ilkokulda mecburi olduğundan velhasıl yazıldık. Neyse, süngüm düşük, babamla eve geldim. Annem yine kapıda. Ay ay ay ay oğlum gelmiş falan diyor. Gören de o gün okuldan mezun oldum sanır. Belli ki ayağa alışsın gaza getirme durumları. Anaokulundan tecrübeliyim, bunun sonunun nereye varacağını biliyorum. Ama metin olmaya çalışıyorum. Sonra zeytin karası gözlü arkadaşım geliyor aklıma. Aynı sınıfta olmayacağız. Babası torpil morpil çocuğu okula bir yıl önce başlatmış. Artık elden bir şey gelmez. Ama yine de aynı okulda olacağımızı biliyor olmak hoşuma gidiyor. Aslında müdüre hanım Şerif'i görse oğlum seneye gel hadi deyip geri gönderecek. Ama kanunen hakkı olduğundan burada ikinci sınıfa gidecek. 40 derece sıcakta okula kayıt olmak kaderimizde varmış. Artık yerim yurdum belli olmuştu. evde ve dışarıda yapacaklarımdan arta kalan zamanlarda okula gidecektim. Bir akşam evde babam uzun zamandır yapmadığı bir şey yaptı ve beni karşısına alıp oturttu. "Bak," dedi. "Hepimizin bir işi var. Bu işi yaparken gitmek zorunda olduğumuz bir de iş yerimiz. Artık senin de işin, iş yerin belli. Benim işimin de okuma yazmayı öğrenmek olduğunu söyledi. Ben de babama, bunu sökünce okulla işim bitecek mi gibisinden bakmış olmalıyım ki kendini toparladı hemen. Benim okuma yazma işini çok kısa bir zamanda yapabileceğimi ve bundan bir şüphesi olmadığını söyledi. Ayrıca okuma yazma işini cazip hale getirmek için resimli dergileri tek başıma okuyup anlayabileceğimi söyledi. Resimli dergilerden kastı da bildiğiniz Tom Mix ve Silah Arkadaşları. O zamandan öğrenmişimdir. Kim çelik bilekli, kim birisine kızdığında ah yak der, kimin sarhoşluğu pistir. Aslında babamın söyledikleri akla yatkın şeylerdi. Kendi dergini kendin oku. Cezmi amcam benim bu dergileri değiştiğim, belki benden de çok meraklı bir amcam, babamın fakülteden arkadaşı. O da edebiyat öğretmeni ama daha çok Amerikan edebiyatı ve tarihi konusunda uzman sanırsınız. Görseniz Bay Blöf'le birlikte okumuşluğu olduğunu düşünürsünüz. Cezmi amcanın gözleri 4 numara miyoptu. Ben daha o zamanlar gözlük kullanmıyorum. Annem arada bir söylenirdi. Bu Cezmi kendi gibi oğlumu da kör edecek diye. Cezmi amca çok matraktı. Çok güzel bir motosikleti vardı. Ava da meraklıydı. Av köpeği vardı. Adı Bobrik'ti. Artık hangi Amerikan halk kahramanının adıydı bilmiyorum. Bize geldiklerinde Bobrik'i kapıya bağlarlardı. O da Cezmi amcalar gidene kadar kapımızda ulurdu. Annem de ulu ulu başını yederdi. Cezmi amcayla değiş tokuş yaptığımız dergileri okuma uğruna okula gitmem benim için daha cazip hale geliyordu. Edebiyat tarihini takip edecek değiliz ya o yaşta tabii. Bir sabah can sıkıntısından nereye tırmansam diye evin civarında geziyorum. Uzaktan bizim eve doğru yaklaşan can arkadaşımı gördüm. Babasının yaptığı tarif üzerine ağır ama kendinden emin adımlarla bize doğru geliyordu. Kısa pantolonunun ceplerine elini sokmuş, bir yandan çevreyi kolaçan ediyor, bir yandan bize doğru geliyor. Hani ben mahpus kalmışım da adamın beni kurtarmaya geliyor edası var ikimizde. Yettim yiğidim diye bir nara atsa yeridir. Göz göze geldik, aynı anda gülümsedik. Girizgah faslından sonra birlikte çevreyi kolaçan ettik. Bizim evin arka tarafından bakıldığında lojmanların sınırında tel örgülerden 100 metre aşağıda kiremit fabrikası vardı. Bir süre dikkatle fabrikayı kolaçan etti. Yeni bir site ihalesi almış, kiremit lazımmış gibi bayağı bakındı. "Ne zaman bitti ki burası?" diye sordu. Temel atma töreninde orada mıydı bilmiyorum ama bu soru bana çok anlamlı geldi. "Biz geldiğimizde buradaydı," dedim aynı ciddiyetle. Bir şey demedi, olgunlukla karşıladı. Elleri hala cebindeydi. Sonra istemeden de olsa okul konusu açıldı. "Ben iki ağdayım," dedi. "Ağlar tutuyor ama sayılarda amorti bile yok. Mecburen ayrı sınıflardayız. Gerçi okul bir an önce başlasa da gitsek diye bir tavrının olmaması yüreğime su serpti bu yaz sıcağında. Benim aksime yeni başlayacağı okulda sınıf arkadaşlarından yana bir tedirginliği yok. Yani Allah veri de aklı başında çocuklar denk gelse de arkadaşsız kalmasak diye hayıflandığını duymadım. Sonraları çok daha iyi anlayacaktım ki adamın en son derdi arkadaş edinmekti. Okul başladıktan iki gün sonrasında siyah saçlı, zeytin gözlü arkadaşımı sınıfın en iri yarı çocuğunun sırtında deve güreşi yaparken görecektim. Deve güreşini bilen bilir. İri yarı çocuklar nispeten bellerine kadar gelen sınıf arkadaşlarından birini sırtlarına alır, birbirlerine çarparak düşürmeye çalışırlar. "Be çocuk, sırtına bindiğin deveyi Konya'dan mı getirdin? Sen mi besledin belli değil. Daha Konya'dan geleli iki gün olmuş." Bir süre evin çevresinde dolandık. Uzaktan kiremit fabrikasını kolaçan ettik. Laf lafı açtı. Konu kimin sünnet olduğuna geldi, düğümlendi. Bu konu o yaşlarda en stratejik olanlardandır. Yaşınız, boyunuz ve tuttuğunuz takım ne olursa olsun sünnetli olan bir adım öndedir. Karşınızdaki ben oldum dediğinde yiğitliğe sürmeyelim. Ben iki defa oldum, birinciden sonra uzayınca tekrar yanlardan aldırdık denmez. Çünkü yaşımız gereği söylenen derhal ispata tabidir. Palavraya kapalı bir konudur. Bunun palavrası sünnet olanların o esnada ağlamamış olmalarıdır. Gerçi ağlama ve sünnet deyince arkadaşım bir yaz sonra destan yazacaktı. Ama şimdi zamanı değil. O yaşlardaki ispat zorunluluğu ikimizin de elini kolunu bağladı tabii. Allah'tan ikimiz de henüz bu konulara kafa yormamışız. Malların ucu aynen duruyor. Daha zamanı olduğunu ve bundan yana bir korkumuz olmadığını, günü gelince nasılsa aslanlar gibi sünnet olunacağını, korkacaksa sünnetçinin korkması gerektiğini konuşup konuyu kapatmıştık ki ben çok lazımmış gibi Balçova'daki ev sahibimizin oğulları Ali ve Mehmet Can'ın sünnetinden bahsettim. Yahu ne ağlamışlardı şerifim. Yani bu kadar mı olur? Onlardan çok ben utandım. Ne de olsa aynı mahalledeyiz diye de babalanayım falan dedim. Arkadaşım belki korkmuşlardır dedi. Yahu dedim Ali 12 yaşındaydı. Mehmet Can neyse yaşı küçük olduğu için ağlamıştır. Ali kardeşine üzülüp ağlamıştır dedi. Bende de jeton düşmüyor olsa gerek konuyu deşiyorum. Bir süre sonra konu ikimizi de tedirgin edecek boyutlara gelince bize ne ya deyip konuyu kapattık. Ben zaten olmayacağım, fikrimi değiştirdim dedim. Bana kocaman gözlerle baktı. Böyle bir seçenekten yeni haberi olduğu belliydi. Sünnet konusunu tatlıya bağladıktan sonra bir süre etrafı kolaçan ettik. Taşındığımız bu bölgeyi topu topu 1,5 aydır merakla araştırıyoruz. Öğrenilecek pek çok yer daha var. Laf lafı oyun oyunu açtı. İçimiz kıyıldı haliyle. Bizim mutfağa girdik. Annem açlıktan ölme tehlikemiz varmış gibi hemen bir şeyler hazırladı. Tüm anneler böyle mi bilmiyorum. Abur cubur sonrası tekrar bahçe. Bu kez sünnet yerine şiddet içermeyen şeyler konuşuyoruz. Hadi bizim evin oraya gidelim dedi. Pilavdan dönülecek zaman değil. Hadi dedim. Evlerinin oraya vardık. Şerif'in takımından birkaç çocuk sardı etrafımızı. Beni usulünce tanıttı, dövüleceklerden değil diye. İlk dikkatimi çeken ellerindeki zagor baltaları oldu. Bir sopa bulup ucuna taşı bağlayan ilah olmuş. Birden fazla ilah çevremizde. Belli ki bugünlerde baltalı ilah moda. Ama bir tane bile Chico yok. Benim tipim de rahmetli Chico Gonzalez'e hiç benzemediğinden öyle bir rolümün olmayacağı belli. Yalnız hepsi zagor belirtmeliyim. Birisi çevreden, birisi yeme içmeden, birisi asayişten sorumlu ilah gibi neredeyse kabine durumundalar. Arkadaşım eve girdi. Dışarı çıktığında onun da tıpkı zagor olduğu ortaya çıktı. Tıpkı zagor ama biraz bakımsızı. Boyundan dolayı yetişme çağında bir ilah durumunda henüz. Ellerindeki baltalar benim de ilgimi çekti. Tamamen silahsız gelmişim. Yanımda çakı bile yok. Baltalardan fazla var mı dedim, şaşkın baktılar. Mübarek zimmetle verilen bir şey veya el altından satılıyor sanki. O kadar silah kuşanmışın arasında caz cavlak duruyorum. Neyse, biraz etrafı kolaçan ettik. Etrafta taş bol, ilaç niyetine uygun bir sap yok. Yok Allah yok. Birkaç tane ince dalı bir araya bağladım, ucuna taş bağlayacağım. Arkadaşım ayağının altında sapı kolayca kırdı. Baktım, olacak gibi değil, babamın tabancası var dedim. Sanki doktorlar sitesinde oturuyorum. Hepsi garip garip bana baktılar. Bu söz Balçova'da bile pek işe yaramazdı. Arkadaşın mahallesini biraz tarassut ettim. Görünürde baltalı eşkıyalardan başka bir yaşıt yok. Hani talip olunacak, eli yüzü düzgün bir hatun kişi çıkar da gelişimize vesile olur mu diyoruz, zinhar yok. Biraz da buralarda oyalandık. Bu kadar baltalı ilah ortalıkta olunca ora bura derken yoruluyoruz tabii. Aç ilah oynar mı? Oynamaz. Gülten teyze halimize acıyor, çağırıyor. Ter içinde kıpkırmızı suratlarla eve giriyoruz. Şerif'in ablasıyla kız kardeşi de evdeler. Aynı tornadan çıkma üç kardeş. Şerif'in farkı yalnızca saçı kısa. Bengül abla bizden 5 yaş büyük. Sanem bizden 2 yaş küçük. Bengül abla sıkı futbolcuydu. Sonra anlatırım. Bir de ne kadar gri siyah şey varsa giyerdi. Rahmetli Mao'nun kadın kolları için diktirdiği şeylerden giydiğini sanırdınız. Gülten teyze dişimize göre bir şeyler koydu sofraya. Ucundan kıyısından tırtıklıyorum. Göz ucuyla da arkadaşıma bakıyorum. Elektrik süpürgesi gibi. Neyse, 10 dakika sonra onun önünden küçük çaplı bir çekirge sürüsünün geçtiğini anlıyorum. Bu yediklerinin nereye gittiğini düşünüyorum bir yandan. Kardeşleriyle ilk kez tanışıyorum. Bacısının kaşı, gözü, rengi falan benimkini andırıyor. Sofrada ikimiz kaldık. Konuşmaya fırsat kalmamacasına gülüyoruz. Bugün bile aynıdır. Kaşımız, gözümüz ne çok şey anlatırmış meğer. Başka türlü bir arkadaşlıktır. Bakışlarda espri hazırlanır. Dudağın kenarına geldiğinde diğeri anlamıştır. O anladığındaysa espriyi yapan gülmeye başlamıştır bile.''